Ayrım 21, Karakutu, Soner Yalçın, sayfa 176. Evet, Profesör Doktor Canan Efendigil Karatay'dan bahsediyorum. Peki annem de ne ilgisi var? Yıl 2010, Profesör Doktor Canan Karatay'ın demeci çok ilgimi çekti. Kolesterol diye hastalık yok. Kolesterol haplarının yan etkileri tehlikeli. Annemin son 20 yılı yüksek kolesterol mücadelesiyle geçti ve şimdi bir doktor neler diyordu böyle? Yazdığı Karatay Diyeti kitabını hemen aldım. Herkesin anlayabileceği basitlikte hastalıkların sebeplerini anlatıyordu. Örneğin annem çok meyve yerdi. Meyve şekeri fruktozun yıkıcı etkisini öğrendiğinde ne şaşırırdı kim bilir. Unlu böreklerin, çöreklerin, hele makarnaların, pastaların nelere yol açtığına şaşırırdı. Profesör Karatay ezber bozdu. Yumurta yiyin dedi, tereyağı yiyin dedi, kelle paça sakatat yiyin dedi. Her okuduğum satırda annem aklıma geldi. En sevdiklerini yıllarca ağzına koyamadı. Prof. Karatay ülkeye büyük hizmet verdi. Bilinçli beslenmenin ne olduğunu milyonlarca insana bıkıp usanmadan anlattı. Ve kuşkusuz endüstriyel ürünler satan küresel gıda şirketlerinin tepkisini çekti. Kuşkusuz küresel ilaç firmalarının tepkisini çekti. Bilim karşıtı dendi. Şöhret peşinde dendi. Söyledikleri spekülasyon dendi. Dünyanın dört yanında benzer olay yaşandı. Tarihte gerçekler çoğu zaman ticari kârların gölgesinde kalmıştır. Prof. Canan Karatay hiç geri adım atmadı, halkı aydınlatmaya devam etti. Her geçen yıl toplumdaki sevgisi ve saygınlığı arttı. Bu yıl Prof. Dr. Canan Karatay'ın Türk Tabipler Birliği üyeliğinin 50. yılı, ödüller verileceğine, adına kitap çıkarılıp paneller yapılacağına, susması, konuşmaması ve hekimlik yapmaması için kimileri elinden geleni yapıyor. Oysa bilinen sözdür, eğer herkes aynı şeyi düşünüyorsa kimse düşünmüyor demektir. Bugün dünyada asıl tepkiyi Prof. Karatay gibi hekimler değil, ABD'de ilaç onaylarını neoliberalizmin altın dönemi 1990'lardan sonra çok arttıran ve her onay karşılığında 825 milyon dolar para alan FDA'ye büyük tepki var. Bağımsız yeni ilaç güvenliği kurulunun oluşturulması çağrıları yapılıyor. Ya bu arada annem gibi ölenler, kronik hastalıkların pençesine düşenler, bütün hastalıklar vücudumuza ağız yoluyla girer diyen Hipokrat günümüzde yaşasaydı, bu sözüyle ilacı kastettiğini mi ifade ederdi? Soru şudur, modern tıp yalanıyla bu hastalık düzenini Rockefeller'lar ne amaçla kurdular? Yolculuğumuzu sürdürelim, bakalım karşımıza ilaç dünyasından daha neler çıkacak? İşte her fırsatta ağzınıza attırılan antidepresanlar. Dördüncü bölüm, beyninizi öldürüyor. İçimde isteksizlik var, hayata küstüm derseniz, sertralin etkin maddeli ilaçlardan Lustral, Seralin, Selectra, Serdep tavsiye ediliyor. Son günlerde her şeye sinirleniyorum derseniz, Citalopram etkin maddeli ilaçlardan Sipram, Eslopram, Sitol, Vodalex, Sitara tavsiye ediliyor. Uyku bozukluğu çekiyorum, gözüme uyku girmiyor derseniz, Fluoxetin etkin maddeli ilaçlardan Prozac, Deprex, Zetprex, Fulsac, Floraktan biri veya ek olarak Modafinil yani Modiodal ya da sadece uyku ilacı olarak Zopiclone yani Imovan'ı tavsiye ediliyor. Yaşam isteğim kalmadı derseniz, Escitalopram etkin maddeli Cipralex, Eslorex, Sitores'ten biri tavsiye ediliyor. Hayattan zevk alamıyorum, evden çıkmak istemiyorum derseniz, Paroxetin etkin maddeli Seroxat veya Paxil tavsiye ediliyor. Devamlı korku içindeyim derseniz, Venlafaxin etkin maddeli Efexor veya Veniva tavsiye ediliyor. Son dönemde birden bende çok yorgunluk başladı derseniz, Mirtazapin etkin maddeli Remeron veya Mirtaron tavsiye ediliyor. Okul başarımda aniden düşme oldu derseniz, Fluvoxamin veya Favarin tavsiye ediliyor. İş performansım düştü derseniz, Mildasipran veya XL tavsiye ediliyor. Sosyal fobimden nasıl kurtulabilirim derseniz, Reboxetin Edronax tavsiye ediliyor. Saplantılarım olmaya başladı derseniz, Tianeptin yani Stablon tavsiye ediliyor. arkadaşımı kaybettim, ağlamamı durduramıyorum derseniz, agomelatin yani Veldoksan tavsiye ediliyor. Bunların hepsi yeni kuşak antidepresan ilaçlar. Her biri diğer semptom bulgu belirtisi içinde reçete ediliyor. Açılıyor ilaç listesinin bulunduğu hacimli el kitabı, vademekum bulunuyor, mübadil bir ilaç. Bir de klasik antidepresan ilaçlar var. Moklobemit yani Ororix, Mianserin yani Tolvon, Trazodon yani Desirel, Bupropion yani Zyban, Amitriptilin yani Laroxil, Klomipramin yani Anafranil, Imipramin yani Tofranil, Opipramol, Insidon, Insomin. Antidepresanlar birbirine çoğunlukla muadil sayılıyor. Her eczanede fazla sayıda antidepresan bulabilirsiniz. Elinizin boş dönmesi imkansız. Ne çok antidepresan ilaç var değil mi? Ansiyolitik, kaygı giderici antidepresan ilaçları da var. Bunlar müsekkin veya sakinleştirici olarak biliniyor. Hep huzursuzluk içindeyim derseniz, diazepam etkin maddeli ilaçlardan diazem, nervium, spazmovalibrin tavsiye ediliyor. Kaygı içindeyim derseniz, klordiazeposit etkin maddeli ilaçlardan librax, librium, clipax tavsiye ediliyor. Çok endişeliyim derseniz, lorazepam etkin maddeli ativan tavsiye ediliyor. Hayatım kabus derseniz, alprazolam etkin maddeli Xanax tavsiye ediliyor. Gerginlikten kaslarım kas katı oldu derseniz, klonazepam yani Rivotril tavsiye ediliyor. Duygu durumunuzu düzenleyen daha çok antidepresan var. Karbamazepin yani Tegretol, Karazepin, Teril, Karberol. Valproat yani Depakin, Convulex. Lamotrigine yani Lamictal. Topiramat yani Topamax. Gabapentin yani Neurontin. Okumaktan bıkmayınız. Bu antidepresan ilaçları dünyada özellikle çocuklar, gençler, milyonlarca insan kullanıyor. Bakın, çevrenize en az 3-4 kişi sayabilirsiniz. Hareketlerim çok zayıfladı derseniz, biperiden etkin maddeli akineton tavsiye ediliyor. Üzüntümden kurtulamıyorum derseniz, buspiron etkin maddeli buspom tavsiye ediliyor. Bunama yani demans içindeyim derseniz, memantin etkin maddeli ebiksa, donepezil yani aricep doenza, rivastigmin etkin maddeli ekselon, galantamin etkin maddeli reminil tavsiye ediliyor. Dikkat eksikliğim var derseniz, metilfenidat yani ritalin konserta tavsiye ediliyor. Cinsel ilişkide sertleşme sorunu yaşıyorum derseniz, sildenafil etkin maddeli Viagra, Levitra, Sildegra tavsiye ediliyor. Epilepsi Sara'dan Parkinson hastalığına kadar tedavi için antidepresan ilaçlar veriliyor. Her derde deva bunlar, yutturuyorlar size. Usandınız mı ilaç ismi okumaktan? Az sabredin. Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar için verilen antipsikotik ilaçlar var. Yeni kuşak antipsikotikler. Risperidon yani Risperdal, Olanzapin yani Zyprexa, Rexapin, Ketiapin yani Seroquel, Sedrina, Aripiprazol yani Abilify, Risperidon yani Risperdal, Consta, Clozapin yani Leponex, Clonex. Klasik antipsikotikleri de unutmamak lazım. Haloperidol yani Norodol, Klorpromazin yani Largactil, Pimuzit yani Nurofen, Trifluopoperazin yani Stilizan, Sülpirit yani Sülpir, Meresa, Dogmatil, Flufenazin yani Prolixin, Zuclopentixol yani Clopixol, Flupentixol yani Fluanxol. İlaç isimlerini okumaktan başınız dönmüş olabilir. Hemen bir antidepresan tavsiye edeyim. Şaka bir yana, depresyon neoliberalizmin yarattığı hastalık aslında. Durma, koş, yakala, kaçırma, atla, en yükseğe çık, çok hızlı ol, kendini göster, başarı şart, beğendir kendini gibi liberal azgın dil insanları çıkmaza sokuyor. Ya başarılısın ya da hasta. Başarmak için takviye ürün almalısın. Hastaysan zaten ilaç almalısın. Antidepresan almaman imkansız, sistemi pazarı böyle kurdular. Evet, neoliberal psikiyatrinin sefaletini yazmaya başlayabilirim. İnsanlara alerjiniz varsa, Bazı antidepresanlar pek ünlü. Paxil bunlardan biri. 1966 yılında onaylanan Paxil piyasaya sürüldüğünde hali hazırda pek çok antidepresan kullanımdaydı. Bu nedenle ilaç devi GlaxoSmithKline yani GSK, Paxil için depresyonun yanı sıra nedeni belli olmayan tedirginlik hali, anksiyete pazarını yarattı. Dipnot, İngiliz Joseph Edward Nathan Yeni Zelanda'da 1873'te süt ürünleri satan Glaxo şirketini kurdu, sonra Londra'ya taşındı. Amerikalı eczacılar Henry Wellcome ve Silas Burrows 1880 yılında Burrows Wellcome adlı eczanelerini Londra'da açtılar. Glaxo ile Burrows Wellcome 1995 yılında birleşti. John K. Smith adını taşıyan ilk eczanesini 1830'da ABD Philadelphia'da açtı. 1891'de Fransız Richard şirketi ile birleşti. 1929'da ismini değiştirdi SmithKline ve French. Ve 2000 yılında hepsi birleşti. GlaxoSmithKline, GSK, Londra merkezli İngiliz çok uluslu ilaç şirketi meydana getirildi. Ne kadar İngiliz, ne kadar Amerikalı, ne kadar Fransız ayrı konu. Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biri. İki yeni hastalık tanımlandı. Toplumsal anksiyete hastalığı, Social Anxiety Disorder, SAD. Yaygın anksiyete hastalığı, Generalizing Anxiety Disorder, GAD. SAD ya da diğer adıyla aşırı utanma korkusu gibi toplumsal fobi. GAD ise kaygı endişe gibi kronik anksiyete. Bunlar psikiyatrinin el kitabı hastalık çizelgesinde yerini aldı. Amerikan FDA toplumsal fobi için 1999'da, kronik anksiyete için 2001 yılında Paxil kullanımını onayladı. GSK şirketi bundan sonra agresif reklam kampanyasına başladı. Kampanyanın temeli hemen herkesin toplumsal fobi ya da kronik anksiyete olabilme olasılığıydı. Paxil'e ait reklam cümlesi durumun vehametini ortaya koydu. İnsanlara alerjiniz varsa. Bu tür kışkırtıcı reklamlar ile Paxil dünyada tanınan üçüncü ilaç haline geldi. 2001'de reçete edilen tüm ilaçlar arasında dünyada 6. sıradaydı. ABD'de 2001 yılında 2.1 milyar dolarlık Paxil satıldı. Bundan sonra satış rakamı ortalama 3 milyar dolar oldu. Dünyanın en çok satan antidepresan ilacıydı. Utanma ve endişelenme gibi doğal insan hissiyatları bir hastalığa dönüşürken tedavisi de Paxil oluverdi. Bunu nasıl başardılar? Çok uluslu ilaç devi GSK, Genel Müdürlüğü New York Madison Bulvarı'nda bulunan ABD'nin en büyük iletişim şirketlerinden yılda 6 milyar dolar kazanan WPP ve onun halkla ilişkiler şirketi Cohn & Wolf ile anlaştı. Tanıtım şirketi ilaç pazarlamakla kalmıyor. Amerikan FDA onay alma işlemlerini de kolaylaştırıyordu. Şirketin web sitesinde şu yazılı: "Çoğu zaman yaptığımız iş onay alınmadan önce pazarı hazırlamaktır." FDA işin en kolayı demeye mi getiriyorlardı? Cohn & Wolf şirketi müşterisi GSK ilaç şirketinin isteğiyle sosyal anksiyeteyi ciddi rahatsızlık olarak konumlandırdı. Hedefi Paxil satışlarını patlatmaktı. ABD'nin dört yanını afişlerle donattılar. "Yüzünüz kızarır, terlersiniz, titrersiniz, nefes almanız bile güçleşirse işte sosyal anksiyete budur." Posterlerin altında GSK şirketinin adı yoktu. Sosyal Anksiyete Koalisyonu diye kağıt üstünde bir sivil toplum kuruluşu meydana getirivermişlerdi. New York Times, Howard Stern Show, Vogue, Good Morning America gibi medya mecralarında yer aldılar. Sadece bir yıl içinde 1.1 milyar kez medyada haber oldular. Tıbbi uzmanlığı olmamasına rağmen Kaliforniya Üniversitesi psikoloğu Murray Stein, bilinçlendirme kampanyasının öncü ismi oldu. GSK şirketine ücretli danışmanlık yaptığını yazmama gerek var mı? Cohn & Wolf, Paxil çalışmasıyla Amerika Halkla İlişkiler Topluluğundan yılın kampanyası ödülünü aldı. Alnının teriyle kazanmıştı kuşkusuz. İsviçreli dev ilaç firması Roche, az deneyimli bir halkla ilişkiler şirketiyle çalıştığı için anksiyeteye karşı reçete edilen Ororix adlı antidepresan ilaç satışında hiç başarılı olamadı. Bitmedi, meselenin daha vahim yönü var. 2000'lerin hemen başında çok uluslu GSK ilaç şirketi 1994'ten 1998'e kadar Amerika'da yapılan klinik deney olan Study 329 araştırması daha yayınlanmadan Paxil adlı hapın çocuk ve erişkinlerde etkili ve emniyetli antidepresan olduğunu ileri sürerek ilacı piyasaya sürdü. Tam da o günlerde Sally Layden adında bir bilim insanı ortaya çıktı. Amerikan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Akademisi dergisinde JAAJAP ilacı övdü. 12-18 yaş arası çocuklarda çok emniyetli ve çok etkili bir antidepresan Paxil. Ama görüldü ki Sally Layden sahte isimdi. Daha da garip olan şuydu. Makaleyi Amerikan Çocuk ve Erişkin Psikiyatri Derneği Başkanı, Texas Üniversitesi'nden Profesör Karen Wagner başta olmak üzere Brown Üniversitesi Psikiyatri Profesörü Martin Keller gibi 22 akademisyen imza koymuştu. Bilimsel denen aldatmacıların gerçeklerini ortaya çıkaran Restoring Invisible and Abandoned Trials, RIAT, bu sahtekarlığı dünyaya duyurdu. Bu arada JAAJAP adlı derginin 2003 yılından beri her yıl GSK ilaç firmasından 500 bin ile 1 milyon dolar para aldığı yapılan mali incelemede ortaya çıktı. Aynı ilaç, aynı şirket. Prof. Charles Bernard Nemeroff, ABD'nin en tanınmış saygın psikiyatristi. 850'den fazla araştırma raporu ve inceleme makalesi yayımlandı, 15 kitap çıkardı, almadığı ödül kalmadı. Çalışmalarına hep Rockefeller Vakfı finans desteği verdi. Atlanta Emory Üniversitesi Psikiyatri Bölümü Başkanı iken küresel ilaç şirketi GSK üretimi antidepresan ilacı Paxil pazarlamasında görev alıp 960 bin doları cebe indirdiği ortaya çıktı. GSK dışında Abbott Laboratories, Acadia Pharmaceutical, Bristol Myers Squibb, Corcept Therapeutics, Cypress Bioscience, Cyberonics, Eli Lilly and Co., Entrepreneurs Fund Forest Laboratories Inc., Merck I3DLN, Janssen Pharmaceutica, Lundbeck, Otsuka America Pharmaceutical Inc., Pfizer Pharmaceuticals, Quintiles Translational, UCB Pharma ve Wyatt Ayers Laboratories şirketlerinden de milyonlarca dolar aldığı ortaya çıktı. Ve bu Profesör Nemeroff 2003 yılından beri Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü NIH tarafından desteklenen 3.95 milyon dolarlık Emory GSK NIMH Collaborative Mood Disorders Initiative projesini yürütürken GSK ilaç şirketinin 5 antidepresan ilacının araştırmasını yaptı. Her platformda bu ilaçları övdü. Aldığı rüşvetler ortaya çıkınca Emory Üniversitesi sözleşmesini feshetti. Journal of Neuropsychopharmacology editörlüğünden ayrılmak zorunda bırakıldı. NIH, Emory Üniversitesi'ne gönderdiği yazıda çıkar ilişkileri açıklığa kavuşmadan üniversiteye verdiği 9.3 milyon dolarlık araştırma fonunu durdurduğunu açıkladı. NIH kurallarına göre araştırmacılar ilaç firmalarından aldıkları paraları üniversiteye, üniversitelerde NIH'e açıklamak zorundaydı. Ama bu filmin sonu sizin tahmin ettiğiniz gibi olmadı. Bir yıl sonra Profesör Nemeroff, Miami Miller Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde psikiyatri başkanı oldu. Halen görevde ve halen ABD Ulusal Bilimler Akademisi Tıp Enstitüsü üyesi. Sanmayınız ki ilaç şirketlerinden örtülü para alan sadece Profesör Nemeroff idi. ABD'de Paxil olarak bilinen ilacı İngilizler Seroxat diye tanır. İngiliz müfettişler firmanın Seroxat adlı antidepresan ilacın yan etkilerini hazırlıklı ettiğine dair çok ciddi bulgulara ulaşınca ilaç devi GSK hakkında soruşturma başlattı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından New York Başsavcısı Elliot Spitzer, 2004 yılında GSK hakkında bilimsel verilerle pazarlama söylemleri birbirine uymuyor diye dava açtı. GSK federal sağlık programlarına yanıltıcı ve sahte bilgi vermekten dolayı 2012 yılında ABD tarihinin en büyük cezalarından birine çarptırıldı. 2,5 milyar dolar. Yine GSK, yine antidepresan. Will Butrin isimli antidepresan ilaç kabul edilemeyecek düzeyde sebep olduğu nöbet sıklığı nedeniyle 1986'da piyasadan çekildi. Fakat bilinmeyen bir nedenle FDA bu ilacın aynı yıl tekrar piyasaya girmesine izin verdi. Şikayetler yıllar içinde bitmedi. Örneğin 1998-2001 yılları arasında Kanada Sağlık Bakanlığı, GlaxoSmithKline şirketine Wellbutrin ilaca bağlı istenmeyen etkilerle ilgili 1127 bildirim gönderdi. Bunların arasında 19 ölüm vardı. İngiliz İlaç Kontrol Dairesi de 18 ölüm vakası bildirildi. Wellbutrin'in taşıdığı tehlikeler FDA tarafından göz ardı edildi. Yazmakla bitmez. Joseph Glenn Mullen, Prozac Backlash yani Prozac tepkisi kitabının yazarı, Harvard Tıp Fakültesi psikiyatristlerinden. GSK şirketinin Paxil ile ilgili ölümleri bilinçli olarak sakladığını açıklaması Amerika'da gündem oldu. Pek çok referans verilen Study 329 araştırmasının işin özünde gerçeği şuydu. Paxil etkili değildi. Paxil saldırganlık, uykusuzluk, yerinde duramama, akatizi gibi ciddi yan etkilere sahipti. 13 genç intihara teşebbüs etmiş ve buna rağmen yan etki çok düşük gösterilmişti. Tüm bunlar ortaya çıkınca ne oldu? Paxil satışları durdu mu? Ne gezer? Satışlar %3 arttı. Paxil Türkiye'de hala reçete ediliyor. 21. ayrımın sonu. Sayfa 187.